Ayrım 2, Ağlayan Duvar, Azima Ağlarova, sayfa 19. Elimde olmadan onun sözlerini kestim. Bayan inanla, bana kederi tasvir et deseler sizin gözlerinizi gösterirdim. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır, çok doğru söylüyorsunuz. Bu gözler hiç gülmedi ki. En kötüsü de nedir biliyor musunuz? O kalp atışlarımda kaldı. Kalbimin her atışı onu bana hatırlatıyor. Neyse, en başa dönerek anlatayım. Ben bir Yahudi kızıyım. Yunanistan'ın Kos Adası'nda yaşayan bir ailenin tek kızıydım. Çocukluğum Kos Adası'nda geçti. Babam Kos Adası'nda bir otelin sahibiydi. Zengin bir ailenin çocuğuydum ama hiç mutlu değildim. Annemle babam kendi hayatlarını yaşıyorlardı. Düşünün bir kere, bir çocuk annesinden babasından ilgi görmeden nasıl büyüyebilir? Ben anne baba ilgisi görmeden büyüdüm. Nasıl olsa dadım vardı. Yemeği dadı yedirir, gezmeye dadı götürür, sokağa dadı ile çıkarım. Özetle hayatımın her anı dadı ile doluydu. Allah'tan dadımı seviyordum. Onunla beraber olmak çok kötü değildi. Ama ben annemin sıcaklığını, babamın elimden tutarak beni okula götürmesini, diğer çocuklarınki gibi annemle babamın okuluma gelip öğretmenimle görüşmesini istiyordum. Yalnızlığım okulda beni daha çok etkiliyordu. Diğer çocukların anne babasını okulda gördükçe onları çok kıskanıyordum. Aslında bunu hem anneme hem de babama söylemiştim. Ama onlar dadımın bu konuları daha iyi bildiğini söyleyerek beni teskin etmeye çalıştılar. Hatta bir gün sınıfta başka bir çocukla yaşadığım sıkıntıyı çözmek için öğretmen ısrarla annemi veya babamı görmek istedi. Ama yine okula gelen dadım oldu. Öğretmenim de benim yaşadığım problemi anlamış, ısrarından vazgeçmişti. Annemi erken kaybettim. Ondan sonra biraz daha yalnızlaştım. Babam partilerde, içki alemlerinde vakit öldürüyordu. Ben neredeydim, ne yapıyordum hiç umurunda bile değildi. Çocukluğum böyle sıkıntı içinde geçti. Siz bunları anlamazsınız. Anlamanız için yaşamanız gerekir. Böylelikle 18 yaşıma geldim. O kadar yalnız ve çaresizdim ki bana ilgi gösterecek birine ihtiyacım vardı. Bir gün otelimize zengin bir Yunan geldi. Otelin lobisinde oturan bu iş adamını gördüğümde birisiyle konuşuyordu. 40 yaşlarında ve yakışıklıydı. Ama benim ilgimi çekmemişti. Ben de lobide onların çaprazında oturup gazete okumaya başladım. Arkadaşıyla konuşan adamın gözlerini üzerimde hissediyordum. Daha fazla dayanamadım, lobiyi terk ettim. İkinci gün akşam bir kız arkadaşımla beraber otelde buluşup biraz sohbet ettik. Akşam yemeğini otelde yemeyi teklif edince arkadaşım kabul etti. Otelin terasına çıktık. Terasımızın manzarası çok güzeldi. Hemen karşımızda Bodrum'un Akyarlar köyü vardı. Sahildeki otellerin ve yazlıkların ışıkları denize rengarenk yansıyordu. Bir defasında babam bizi yatla o koylara götürmüştü. Bodrum'dan başlayıp Turgut Reis'e kadar o bölgedeki çok güzel koyları detaylı olarak gezmiştim. O nedenle gece karanlığında yanan ışıkların neresi olduğunu anlayabiliyordum. Hatta Bodrum'u o kadar çok sevmiştim ki hava açık olduğu zamanlarda otelin terasından oraları seyretmekten özel bir haz alıyordum. Belki de yalnızlığımı o koyları seyrederek gidermeye çalışıyordum. Tam yemeğe başlamıştık ki karşımızdaki masaya o adam oturdu. Garsona yemek siparişi verdikten sonra sürekli olarak bana bakmaya başladı. Çok rahatsız olmuştum. Onun bakışlarından kurtulmak için sandalyemi biraz kenara çekip önümde oturan arkadaşımı kendime siper ettim. Adam hiç utanmadan kenara kaydı. Yine göz göze gelmiştik. Rahatsız olduğumu anlayan arkadaşım, "Ne oldu, bir şeyden mi rahatsız oldun?" dedi. ''Evet, senin arkanda birisi oturuyor ve sürekli bana bakıyor. Dün otelin lobisinde de bakışları ile beni taciz etmişti.'' ''Kızım, tabii ki bakarlar. Sen ne kadar güzel olduğunun farkında değil misin?'' ''Aman, yaşlı birisi, bana göre değil.'' Arkadaşım geri dönerek adamı inceledi, sonra bana dönerek ''Arkadaşım, bu adam çok yakışıklı birisi. Keşke böyle birisi bana denk gelse.'' ''Al, senin olsun.'' Gülmeye başladık. Tam o anda adam elinde kadehini alarak masamıza doğru geldi. Heyecandan kıpkırmızı olmuştum, gülümseyerek ''Hanımlar, sakıncası yoksa size eşlik edebilir miyim?'' dedi. Benim cevap vermeme fırsat vermeden Adonia yanındaki sandalyeyi işaret ederek ''Buyurun tabii, neden olmasın?''
''Teşekkür ederim, umarım sizleri sıkmam. Ben Melampus'' diyerek elini bana uzattı.
İsteksizce ben de elimi uzatarak ''Merhaba'' dedim. Adonia yılışık yılışık gülümseyerek adama elini uzattı. ''Ben de Adonia, memnun oldum.''
''Ne güzel bir manzara değil mi?''
''Evet, biz de Bodrum manzarasından konuşuyorduk.''
O koyları ben de çok seviyorum.
Çok değişik bir adınız var. Anlamı nedir?
Melampus adını büyük babam vermiş bana. Gelecekten haber veren kahin, bilge adam anlamları var.
Çok ilginç. Adonia ile sohbetleri kızışmıştı. Adonia resmen adama asılıyordu, adam da bana. Ben hiç konuşmadan sürekli onları dinledim. Bana sorulan sorulara da ilgisizce evet, hayır gibi cevaplar vererek kendi yalnızlığıma dalmıştım. Denizin üstündeki yakomozlar, Kos Adası ile Akyarların denizde yansıyan ışıklarını birleştiriyordu. Hava gerçekten çok dingin ve güzeldi.
İnsan, insan dediğimiz varlık daima mutluluk arayışında olur. Nereye giderse gitsin, insanlar gittikleri her yerde sevgi ararlar. İnsanlar tanıştıkları insanlardan sevgi umarlar. Ayrılıklar bazen üşütmez, aksine daha çok yakarak ısıtır. Böyle ısınmanın azabı beni kül eder.
Bu arada adamın bana bakmadığı bir anı yakalayıp onu inceledim. Gerçekten de yakışıklıydı ama ben bu tiplerden hoşlanmıyordum. O da bir yandan Adonia ile konuşurken diğer yandan sürekli beni dikizliyordu. Vakit epey ilerleyince kalkmak için izin istedim. Adonia'nın keyfi kaçsa da o da bana uymak zorunda kaldı. El sıkışarak ayrıldık. O gece kafam karmakarışıktı. Güzel bir kız olduğum için bütün erkeklerin dikkatini çekiyordum. Ama ben onlara ilgi duyamıyordum. Bana arkadaşlık teklif eden herkesi geri çevirmiştim. Ailem de yoktu, yakın arkadaşım da. Bu gidişle sevgilim de olmayacaktı. Melampus ile neden olmasın diye bir düşünce geldi aklıma. O sevgilim olamazdı. Ama babam olabilirdi. Karışık duygularım beni sabaha kadar uyutmadı. O gün kalktığımda saat 15 olmuştu. Duş alıp otele gitmeye karar verdim. Bir iki saat sonra yine oteldeydim. Melampus yine lobideydi. Ben onu görmezlikten gelerek terasa çıktım. Az sonra o da terasa geldi. Bu cesur davranışı şaşırtıcıydı. Yanıma gelerek benimle konuşmaya başladı. Yunanistan'da zengin biri olduğunu ve benden çok etkilendiğini söyledi. Hiçbir şey demeden onu dinledim. Kendini anlattıkça onun babam olmasını istedim. Çocukluğuma dönüp onunla beraber okula gittim. O da Bodrum'u çok seviyordu. Ortak sevgilimiz Bodrum'da gezdim. İçimde kalan tüm ezikliğimi, tüm baba hasretimi gideriyordum. O bir şeyler anlatıyordu ama ben onu duymuyordum bile. Kendi geçmişimde isteyip de yapamadığım bütün duygularımı gerçekleştirmiştim. Farkında olmadan gülümsüyordum. Melampus'un ondan etkilenerek güldüğümü düşündüğünü hayallerden uzaklaşınca anladım. Adam beni etkilediğini düşünüyordu. Çocukluğuma daldığımın farkında bile değildi. Az konuşmamı kendisini tanıtmak için bir fırsat olarak yorumlamış, habire anlatıyordu. Bir iki saat içerisinde 70'inden 70'ine kadar her şeyini anlatmıştı. O kadar süre içerisinde bende bıraktığı tek etki elimden tutarak beni okula götürdüğü andı. Yakışıklı babamla beraber okulda arkadaşlarıma hava atıyordum. Öğretmenim de hayran hayran benim babama bakıyordu. İşte bu karışık duygular içerisinde birkaç gün otelin terasında Melampus'u dinledim. İçimdeki yalnızlıktan kurtulmanın yolunu bulmuştum. Madem ben sevemiyordum, beni seven biriyle bu yalnızlığımı giderebilirdim. Birkaç gün daha çocukluğumun bunalımlı yıllarını Melampus'la yaşadıktan sonra kendimi nikah masasında buldum. Her şey ani gelişmişti. Evlilik töreni bitip o kalabalıklar, davetler gittikten sonra babamla aynı yatağa girerken yaptığım hatanın korkunçluğunu daha iyi anladım. Beni elimden tutup okuluma götüren babamla aynı yatakta yatıyordum. Roller uymuyordu. Birisi baba, diğeri koca. Ancak yatak dışında aradığımı bulmuştum. Başımı onun göğsüne dayıyor, ona babam gibi sarılıyordum. Böyle sarıldığım zaman huzur buluyordum, ruhum dinleniyordu. Hatta onun dizlerinde uyuyup saçlarımda gezen ellerinin şefkatini hissetmek çok güzeldi.
Ancak akşam olunca roller değişiyordu. Bu nedenle akşamları sevmemeye başlamıştım. Karanlık çökünce beni bir korku alıyordu. Huzur bulduğum ellerin beni farklı bir şekilde okşaması bana tiksinti verse de katlanmak zorundaydım. İşte o anlarda yaptığım hata gözümde daha da büyüyordu. Neden okuluma devam etmemiştim? Neden 18 yaşında evliliği seçmiştim? Sorular, sorular. İşte akşam olup da babası ile yatan bir kız olunca bu duygular beynimi patlatıyordu. Çocukluğumu ailem mahvetmişti. Gençliğimi de ben. Her şey sıradanlaşmıştı. İşte o sıradanlıkta babamı kalp krizinden toprağa verdik. İçim acımıyordu. Sanki bir komşumuzu defnetmiştik. Kural gereği taziyeleri kabul ediyordum. Babamın ölümünden hiç etkilenmemiştim. Sadece otelin ve diğer işlerin takibi bana kalmıştı. Ailenin tek varisi olarak tüm işlerle ben ilgileniyordum. Otelde değişik insanlarla tanışmak bana daha cazip geldiği için günümün çoğunu otelde geçiriyordum. Kocam da bazı işlerini Kos'a taşımıştı. Bazen kısa seyahatlerle Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki işlerini takip ediyor, 3-4 gün içerisinde geri dönüyordu. Bu adadan çıkamıyor ya da başka bir yere gitmeye korkuyordum. Burada beni tutan ne vardı ki? Hiçbir güzel anım olmamakla beraber akşamları üstlendiğim eş rolünü yapmadan önce terasta bodrumun ışıklarını seyredip kendimi avutuyordum. Hayatım rutin bir şekilde devam ediyordu. Gündüz babamla mutlu, gece kocamla mutsuz yaşamım hızla geçmiş 25 yaşıma gelmiştim. Olgunlaştıkça güzelleştiğimi diğer erkeklerin bakışlarından anlıyordum. Yakın arkadaşlarım da beni çok çekici buluyorlardı. Ancak ben melampus babama alışmıştım. Çocuğumuz da olmuyordu. Belki de olmaması daha iyiydi. Çünkü aldığım ev eğitimi, gördüğüm anne baba sevgisini aynen tekrarlarsam doğacak çocuğa yazık olurdu. Bazen de bir çocuğum olmasını çokça istiyordum. Evet, ben annem gibi olmazdım. O çocuğu dadı eline asla bırakmazdım. Her şeyini kendim yapardım. Ama ne yazık ki henüz böyle bir ihtimal yoktu. Görüştüğümüz doktorlar her şeyin normal olduğunu söylüyorlardı. Ama çocuk olmuyordu işte. Ben de bütün hırsımı otelden çıkarıyor, kendi kişiliğimi, hayattan beklentilerimi bu otelde gerçekleştirmeye çalışıyordum. Kısmen başarılı da olmuştum. Otelin rezervasyonları genelde doluydu. İyi bir reklam kampanyasından sonra çok olumlu sonuçlar almıştık. Ayrıca personelin eğitimiyle birebir ilgileniyordum. Benim otelde sürekli bulunan tüm personeli olumlu etkilemişti. İş aşamasında hiç hata kabul etmiyordum. Çünkü otelde kalan her müşteri benim için canlı bir reklam aracıydı. Bu nedenle müşteri memnuniyeti olmazsa olmaz prensiplerimizden biriydi. Tüm personel bu kurala sıkı sıkıya uyuyordu. Bize gelen müşteriler bir dahaki tatilde ya yeniden kendileri geliyordu veya bir tanıdıklarını bizim otele yönlendiriyorlardı. İşlerimiz çok iyiydi.
Sevda Çiskini. Gönlüm sende olursa bu dünyada hiçbir zaman garip olmam, ağrılarımı bile hissetmem. En keskin acılarımın ilacı bana bakman olurdu. Eğer böyle olsaydı ben bir Yahudi kızı olarak Sevda Çiskini'ne tutulmazdım. 1995 yılının sıcak bir yaz günüydü. Ortalık turist kaynıyordu. O gün resepsiyondaki elemanımla konuşurken kapıdan içeri birisi girdi. 30 yaşlarındaki bu adamı görünce elim ayağım boşaldı, içimde bir kıpırtı oldu. Bunca süredir oteldeydim, yüzlerce erkek müşterim vardı, yüzlerce malzeme temin eden vardı, hiçbirisi beni etkilememişti. Bu adama gözüm takılı kalmıştı. Adam gülümseyerek bana, "İyi günler, boş odanız var mı acaba?" diye sordu. Ben cevap verememiştim. Ağzımı açtım bir şeyler söylemek için ama sesim çıkmadı. Gözlerimi hiç ayırmadan adama bakıyordum. Genelde dolu oluyorduk. İçimden keşke boş yerimiz olsa diye geçirdim. Bugün otelden ayrılacaklar vardı ama yeni girişler de olacaktı. Resepsiyonist şaşkın halimi görünce hemen atıldı. "Boş adamız var efendim, hanımefendi otelimizin sahibidir," dedi. Adam gülümseyerek, "Aa, ne güzel, otelin sahibi bizzat işin başında ha." Rengimin kızardığını hissetmiştim. Biraz daha burada durursam tüm personel halimi anlayacaktı. İlk defa bir erkeğe ilgi duyuyordum.
Hatta bu ilgi öyle bir hal almıştı ki tüm benliğimi sarmıştı. Adamın iri siyah gözleri beni büyülemişti sanki. Yüreğim küt küt atıyordu, kendimi çok kötü hissetmiştim. Hemen resepsiyondan ayrılmalıydım ama adamı seyretmekten kendimi alamıyordum. Zorlukla, "Otelimize hoş geldiniz, umarım rahat edersiniz. Benim biraz işlerim var, nasıl olsa buradasınız, yine görüşeceğiz," dedim. Resepsiyonist'e dönerek devam ettim. "Beyefendiye güzel bir oda verin," dedim. Adam gülümseyerek "Teşekkür ederim. Birkaç gün burada kalacağım. Umarım yine görüşürüz," diyerek gözlerimin içine baktı. Benden hoşlandığını davranışlarıyla açıkça göstermişti. Yüzümdeki kızarıklığı göstermemek için hemen lobideki köşeye gittim. Pencere tarafından kaçınarak kalın perdelerin olduğu yere oturup adamı izlemeye başladım. Böylece kısmen karanlık bir köşede kalmıştım. Uzun boylu, yakışıklı bu adam kimdi? Ben neden bu kadar etkilenmiştim? Resepsiyonist gerekli işlemleri yaparken onun gözleri beni arıyordu. Nihayet beni oturduğum köşede görmüştü. Gülümseyerek otel formunu doldurdu. Ben biraz daha kızarmıştım, yalanım ortaya çıkmıştı. İşim var diye ayrılmıştım, oysa şimdi otelin karanlık bir köşesinde oturup onu izliyordum. Birden içime bir cesaret geldi, kendi kendime, varsın ondan hoşlandığımı bilsin ne olacak, ben bu yaşıma kadar hiç kimseden etkilenmemiş birisiyim, şimdi etkilendiğimi neden gizleyeyim ki diye düşündüm. Nereden bilebilirdim ki hayatım değişecek? Nereden bilebilirdim ki şimdiye kadar yaşadığım mutsuzluğum daha da artacak? Nereden bilebilirdim ki onun varlığı beni azar azar kaplayacak, ruhum canım olacak? Nereden bilebilirdim ki bu aşk beni bir katil yapacak? Ömür boyu içimi yakan bir aşk olacağını nereden bilebilirdim? Evet, bilemezdim. Adamın resepsiyondaki işi bitmişti, odasına çıkacaktı ve ben bu rüyadan uyanacaktım. Gitmesini istemiyordum. Bavullarını alan oda hizmetlisi yukarı doğru çıkarken o gülerek bana doğru yürüdü. Paniklemiştim, yanıma geliyordu. Karşımdaki koltuğu göstererek "Oturabilir miyim?" "Tabii, buyurun. Size bir içki ısmarlayabilir miyim?" "Siz misafirsiniz, izin verirseniz ben ısmarlayayım." Merakla beni izleyen garsona işaret etmemle birlikte hemen yanımıza geldi. Adamı göstererek "Bak bakalım beyefendi ne içer, bana da her zamanki içkimden getir," dedim. Adam "Martini lütfen," dedi. "Odanıza neden çıkmadınız?" "O zaman sizin gibi güzel bir bayanla martini içemezdim." "Ben sürekli buralardayım," dedim gülerek. "Sanırım benim tatilim de otelde geçecek." "Neden?" "Böyle güzel bir bayanı bırakıp kim dışarı çıkar?" Binlerce erkekten duyduğum bu sözlerden hiç etkilenmezken bu adamdan duyduğum bu sözler bende afrodizyak etkisi yapmıştı. Resmen bu adamı arzulamaya başladım. İlk defa böyle bir duygu içimi sarmıştı. 2 dakika önce tanıdığım bu adamdan çok etkilenmiştim. Utanmasam onu evime davet edecektim. Beynimden geçen düşünceler yüzümü biraz daha kızarttı. Heyecanımı yenmek için konuyu değiştirdim.
"Nereden geliyorsunuz?"
"Bodrum'dan."
"Yorgun olmalısınız."
Yo, en fazla 1,5 saat sürdü."
"Hangi millettensiniz?"
"Ben Türk'üm." Birden içimdeki hevesim kaçtı. Sebebini bilmiyordum ama Türkleri sevmiyordum. İçimdeki duygular yüzüme yansımış olacak ya, adamın da suratı asıldı. "Neden yüzünüz sertleşti?"
Hayır, yanlış anladınız. Tekrar hoş geldiniz. Bizim müşterilerin büyük bir bölümü Türklerdir. Bu arada benim adım Rachel."
"Ben de Murat, memnun oldum."
Bu arada içkilerimiz de gelmişti. Murat martinisini içerken ben de kokteyl içkimi yudumlamaya başladım. Heyecanım biraz geçmişti. Türklere duyduğum antipati de kaybolmuştu. Murat çok farklıydı ve beni çok etkilemişti. Çok az konuşuyorduk ama gözlerimiz birbirinden ayrılmıyordu. İçkim biter bitmez tekrar izin istedim.
"Ben evime gideceğim, yarın görüşürüz. Memnun oldum," diyerek elimi ona uzattım.
"Ben de." Aceleyle otelden çıktım, kendimi çok kötü hissediyordum, lakin rahatlamıştım da, içimde kopan bu fırtınayı tarif etmek çok zordu. Ben evliydim ama babamla, şimdi hissettiğim şeyler ise bambaşka şeylerdi. Sahilden Neratzia Kalesi'ne doğru yürümeye karar verdim. Biraz sonra Neratzia Kalesi'nin burçlarından Bodrum'u seyrediyordum. İçtiğim kokteyl başımı hafifçe döndürüyordu, kalbimi Türk gencine armağan etmiştim. Bu coşkun duygu nedeniyle içim kıpır kıpırdı. Kalenin güneydoğusundaki kumsalda denize giren insanların şen sesleri kulağımı tırmalıyordu.
Şezlonglara uzanan insanlar, şemsiye altında duranlar, küçük dalga kıpırtıları arasında yüzenler. Herkes, ama herkes mutluydu. Ya ben?
İkinci ayrımın sonu, sayfa 34.